Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu programda Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz'e kadar Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin, nebilerin hayatlarını konuşmaya çalışıyoruz kıymetli hocamla ve buralardan çıkartılan hisseleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Sizlerden de Allah razı olsun. Geçmiş olsun diyelim. Dinleyicilerimizin de duasını almış olalım.
İnşallah dua etsinler. Evet, bir zorlu bir dönem geçirdik, bayağı bir yordu bizi hastalık.
Eyvallah, Rabbim şifalar versin inşallah. Hocam geçtiğimiz hafta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını ve genel manasıyla insanın yaratılış safhasını konuşmuş olduk. Bu hafta yine Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından yola çıkarak bizim yaratılışımızı ve bunun ayetlerdeki ve hadislerdeki karşılığını konuşmuş olacağız.
İnşallah.
Sözü ben size bırakayım hocam, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi geçtiğimiz derslerde Hazreti Adem'in yaratılışından hareketle aslında insanın yaratılışındaki safhalar, toprak safhası, çamur, yapışkan çamur, havada kurumuş, şekillenmiş ve ateşte pişmiş çamur safhalarını konuşmuştuk. Tabii ilk insan Hazreti Adem'in yaratılması hali buydu. Bazen bazı yerlerde, bazı ekranlarda aslında bir Adem değil, Ademler vardır diye böyle bir itirazlar oluyor. Burada Adem tektir, ikinci bir Adem yoktur. Bunu söyleyerek başlayayım ben cümleme. Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak insanlığın atası, babası olarak yaratmıştır. Hazreti Havva validemizi de ondan halk etmiştir. Onu da inşallah bir dahaki derslerde konuşacağız, nasıl olduğunu. Ancak her ikisinden de Allah-u Teala ayeti kerimede insanı yarattıktan sonra o iki insandan bir pay olarak, yani bunun işte bir nikahlı birlikteliğin karşılığında anne ve babanın münasebetiyle ortaya çıkan, her birimizin de nasıl olduğunu bildiği bir yaratılışla artık insanın bir anneden bir babadan dünyaya getirilmesi hadisesi söz konusudur. Tabi ayeti kerimede Müminun suresinde nasıl olduğu anlatılıyor. Bir de Buhari ve Müslim'de müttefakun aleyh dediğimiz rivayette Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan sonraki insanlığın hangi periyotta yaratıldığı bize açık açık ifade ediliyor.
Evet.
Burada ayet-i kerimede Estaizu billah ve lekad halaknel insane min sülaleti min tîn dediği, işte biz insanı çamurdan, yani süzülmüş bir çamurdan yarattık. Yani bu aslında Hazreti Adem'in topraktan yaratılması ve Hazreti Adem'le birlikte artık topraktan yaratmanın topraktan var olandan olmasıyladır. Ne gibi? Bir tohumun toprağa girip topraktan çıktıktan sonra meyve vermesi, meyvenin de aslında o toprağa ait olması hadisesidir. Yani bunu bu şekliyle görmek lazım. Aslında insanın özü ve gıdası toprak demektir. Farkındaysak insanın beslenmesi tamamen topraktandır. Yani gıdalarımız, yediklerimiz, içtiklerimize baktığımızda işte bir et yemeği yiyoruz, yediğimiz etin kaynağı topraktır. Yani bir hayvandan, kesilmiş bir hayvandan alınır ama onun da beslenmesi topraktır. Yine topraktan gelir, toprağa döner. İnsanın topraktan yaratılması hali özünün de gıdasının da toprak olduğunu gösterir bir haldir. Sonra ayet-i kerime Es-Sâdü billâsüm mec'alnâhu nutfeten fî kararim mekîn buyurur. İnsanın bir nutfe halinde yaratıldığını söyler. Nutfe dediğimizde anne rahmine girmiş olan babadan gelen suyun annedeki yumurtada bir araya gelip birleşmesi hali. Bu da tabii bizim özellikle tıbbın konusu olduğu için doktorlarımız bu konuda bizden daha bilgilidir. Özellikle anatomi hocalarımızın bu konuda bilgileri daha derindir. Bizim de bazı müzakerelerimiz olmuştu. Oradan da hareketle bir hocamdan dinlemiştim. Demişti ki anne rahmine babadan gelen sıvı girdiği zaman işte babadaki kromozom sayısı bellidir. Annedeki kromozom sayısı bellidir.
Evet.
Annedeki X kromozomu, babadaki X kromozomu, babadaki Y kromozomu ile şöyle diyorlar. Annede XX kromozomu vardır. Babada da XY kromozomu vardır. X ile X bir araya geldiğinde, kız X ile Y bir araya geldiğinde erkek çocuk dünyaya gelir. Anne rahminde iki yumurtlamanın olduğu söylenir. Birisi sağ tarafta bulunur, diğeri sol tarafta bulunur. Babadan gelen X kromozomu sol taraftaki yumurtayla birleşir, kız çocuğuna döner. Diğer taraftaki sağ tarafta birleşir, bu da erkek çocuğuna döner diye, Y kromozomu erkek çocuğuna döner diye. İşte 23-23 çift olarak 46 kromozom birleşir, sonra tek 46'ya döner. Yani babadan da anneden de tek 46'ya döner. Hatta bir hocam şöyle demişti. Anne rahmini negatif, yani eksi kutup olarak düşünelim. Babadan gelen sıvının da artı kutup olarak geldiğini düşünelim. Bunların birbirini çekmesi gerekir. İşte 300 milyon kadar spermin atıldıktan sonra anne rahminde içeriye giren ilk spermle birlikte, ilk suyla birlikte anne rahminin eksisinin artıya döndüğünü, geri kalanların geriye döndürüldüğünü, yani onlar artık ölü hücre olarak düştüğünü söylüyor. İçeriye girdikten sonra artık anneden babadan gelen o sıvı, annedeki rahimdeki o kofi, karar-ı mekin o. Bir korunur bir yer, korunmuş bir yer, korunmuş bir karargah. Yani kendisine bir sağlamlık verilmiş bir karargah. Orada tutunur. Ama o yumurtanın orada bir araya gelmesi işte bizim 6-12 gün, belki daha fazla bir süreci tabi kılıyor. Birleştikten sonra, buluştuktan sonra bir serbest dolaşımı var. İlk buluşmasının hali işte o nutfe dediğimiz hal. Yani ne olacak? Orada bir nutfe haline gelecek. Ama bu nutfe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Abdullah İbn Mesud'dan nakille diyor ki اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْكُهُ ف۪ي بَطْنِ اُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً. Bir kimsenin anne rahminde döl olarak nutfeye dönme hali 40 gündür diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da bugünkü tıp doğruluyor. 40 gün boyunca oradaki yumurta artık bir ne diyelim, hamurluktan, birbirine geçmekten ve birbiriyle mayalanmaktan sonra artık serbestleşiyor. Yine ayeti kerimedeki sümme halakne nutfete alakaten ifadesi, artık biz o nutfeyi alakaya çeviririz. Hadis-i şerifteki de sümme yekunu alakaten misle zalik, sonra da bu alaka olur 40 gün içerisinde. Alaka dediğimiz halde işte bir paltonun askılığa asılması gibi, bir elbisenin çiviye asılması gibi, anne rahminde dolaşan o yumurta herhangi bir yerde kendini, bazı ifadelerde gömer diyor, bazı ifadelerde asar diyor. Yani kendini oraya sabitler. O sabitlediği yerde artık kararın mekin, yani korunmuş bir karargah halini alır. O yumurta hali. Tabii bu rastgele bir hal değil. Cenab-ı Hak ona öyle bir adres, öyle bir plan, öyle bir karar, öyle bir kader takdirde buyurmuş ki bu her annede babada böyle cereyan eder. Yani onun bir mekin olan mekanda, korunmuş bir mekanda kararı bu şekliyle cereyan eder. A şahsında farklı, B şahsında olmaz. Çünkü anne birdir, Hazreti Havva, baba birdir, Hazreti Adem. Oradaki hal genetik olarak bizde de sirayet eder. Sonrasında o alaka dediğimiz hal bağlandıktan sonra bir kordon oluşuyor. Yani anne rahmi kalınlaşıyor, kendini daha da korumaya alıyor. Arkasından o anne rahminden bir bağla çocuğun göbeği dediğimiz, aslında göbeği olacak olan bağ, bir kordon bağı. Yani bir hortum çekiliyor ve buradan artık besinlenmeye başlıyor orası. O henüz daha bir kan pıhtısı halinde, küçücük bir parçayken, daha henüz ortaya çıkmış böyle büyükçe bir varlık yok. Yani şu an bahsettiğimiz belki bir santimden küçük bir şey. Sonrasında ayet-i kerime buyuruyor ki فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً, sonra o alakayı mudgaya çeviririz. Hazreti Peygamber de سُمَّ يَكُونُ مُدْغَةً مِسْتَزَالِكَ, yine bir 40 gün sonra da o mudgaya döner. Mudgada bir çiğnem et parçası deniyor. Belki kesme şeker, belki biraz daha akide şekeri büyüklüğünde. Belki kesme şeker, belki akide şekeri büyüklüğünde bir hal alır. Sonrasında hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sümme yurselu ileyhil melek, sonra ona melek gönderilir. Yani evet. 40 120 gün sonra melek gönderilir. Feyenfuhu fihi ruh. Ona ruh üflenir buyuruyor.
Evet.
Yani artık aslında insan olma. Ruh da böyledir. Ruh da inşallah sonraki konumuzda var, onu da konuşacağız. İnsan olma. Aslında o vakte kadar canlı bir organizma halindeydi. Yalnız bu canlı organizmanın daha henüz ilk haftalarında, belki 4. 5. belki 6. haftada yavaş yavaş kalp gibi bazı organlar işaret vermeye başlıyor. Tık tık tık tık atmaya başlıyor. Ama bir canlıdır neticede. Ve sonrasında tabii fe halaknel mudgate azamen ayet-i kerimede biz o mudgaya, yani o çiğnem et parçasına artık yavaş yavaş kemik vermeye başladık diyor ayet-i kerime. Bu kemiği de وَكَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا, et giydirdik. Artık insan hüviyeti. Bunu yine bir doktorumuza sormuştum ben. Jinekolog bir doktor. Bu işin de uzmanlarından. Dedim ki hocam ben burayı anlamıyorum dedim. Yani bu وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, işte dördüncü aydan sonra gerçekleşen ayetin ifadesi, hadisin ifadesiyle gerçekleşen, bunun öncesinde bir organizma canlılığı yok mu diye sordum. Var hocam dedi. Hem eli, ayağı, parmağı oluşmuş olarak var dedi. 8. 9. haftalarda artık, belki biraz daha erken, bu annenin metabolizmasına, genetiğine göre değişir dedi. El, ayak parmakları oluşmaya başlar dedi. Bana şunu sordu hocam, bunu niye merak ettin, niye sordun diye sordu. Şimdi biz fıkıhta bir hanımın düşük yaptığında onun doğum mu yaptığını ya da düşük mü yaptığını neye göre karar vereceğizin karşılığı buradaki cenin dediğimiz o varlığın el ve ayak parmaklarının oluşumuna bağlı olduğunu biliyoruz. Şimdi biz baktığımız zaman işte 8 hafta, 9 hafta, 10 hafta olarak görülüyor ama hadise göre canlı olması ta başından itibaren var ama insani vasfa ve nefaktu fihim ruhinin 3. 4. ayda cereyan ettiğini görüyoruz. Şimdi bu ikisi birbiriyle hangisi anlamında, yani hangisinin öne alınacağını ve fıkhın neye göre teşekkür edeceğini görmek adına hocam soruyorum demiştim. O zaman dedi ki çocuk henüz daha anne rahminde. Nutfenin, yani erkek menisinin rahimde yumurtayla döllendiği an itibariyle canlıdır, bir organizmadır dedi. Bundan dolayı çocuk aldırmak, kürtaj vesaire
evet, yani haramdır. Bunu soracaktım.
Evet, haramdır dedi.
Sözü buraya getirdiniz. Evet.
Bunu ben ondan bunun nedenini bu şekilde sorarak duydum. Hatta Allah rahmet eylesin, birkaç konferansında, Cevat Babuna hocanın konferansında dinlemiştim. O da aynı şeyi söylemişti. Dedi ki artık anne rahminde canlı olarak kendisini hissettirdiği an itibariyle, çünkü birkaç hafta sonra bir anne kendisinde böyle bir varlığın varlığına vücut tepki verince, mide bulantısı, kusma vesaire olunca testlerle, bir takım kan veya idrar testleriyle vesaireyle ulaşır. Ulaştığı an itibariyle o canlı bir organizmadır. Ruhun üflenip üflenmemesi sonrası olaydır. Canlı olduğu için alınması haramdır demişti. Ve insani vasıf olarak وَنَفَقْتُ فِيهِمْ رُوحِ gerçekleştiğinde de orada farklı bir takım haller ortaya çıkıyor.
Artık çocuk da hissetmeye başlıyor.
Hissetmeye başlıyor. Hatta evet. Şöyle, bu ayet-i kerimedeki فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً اِزَامًا kemik وَكَسَوْنَا الْعَزَامَ لَحْمًا, oradaki kemik dokusuyla alakalı yine bir başka hocam, profesör, anatomi profesörüydü. Benden kendisiyle konuşurken hocam dedi, anatomiden anlayan bana müfessir lazım demişti. Anatomiden anlayan müfessir. Şöyle bir şaşırdım hocam, niçin dedim böyle bir şey soruyorsunuz. Dedi ki hocam dedi, şu an tıbbın, bu 2010'larda yaptığımız bir konuşmaydı. Şu an tıbbın dedi ulaşabildiği noktada insan embriyosunda, yani vücuttaki o hücrenin en küçük yapı taşı hücredir. Hücre içerisinde biz kemik ve kıl dokusu hakkında pek buluntuya rastlayamadık diyor. Hatta bununla alakalı bir doçentlik, İngilizce, Latince bir doçentlik tezinden okudu bana. Dedi ki ancak dedi Allah'ın bize işaret ettiği, Hazreti Peygamber'in hadisinde işaret ettiği وَنَفَقْتُ فِيهِمْ رُوحِي'den sonra kemiklenmeye başlıyor çocuk dedi. Ayet-i kerimede وَكَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا, yani kemik var, kemiğe de et giydiririz buyuruyor. Burası hocam bize anlatıyor olayı, ancak diyor tıp burada hala aciz kalıyor diyor. Yani biz o kemiği ve kılı orada nasıl bulacağız? Aslında bunun içerisinde var mı yok mu? Bunu araştırmak üzere Kur'an'ı bu anlamda bize tefsir edebilecek, bu anlamda bu ayetleri bize okuyabilecek müfessirlere ihtiyacımız var demişti. Ya demek ki Kur'an'ın bilim duruşu, bilimin şu anki, tıbbın şu anki anatomideki izahının çok çok önünde duruyor. Yani burayı anlamak için biraz mürekkep yalamak gerekiyor aslında. Sonrasında Hazreti Allah yaratılışı bu şekilde tarif ediyor. Kemik, yani iskelet yapısını çevirdiğini söylüyor ve bunun etle kaplandığını söylüyor. Ardından da bir başka yaratılışla, yani ilk bir devir görüyoruz aslında. İnsanın bir pıhtıdan, küçücük bir, belki insanın eline ayağına bulaştığında iğreneceği, yıkamak için lavaboya koşacağı bir şeyden, nutfeden kalkıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bir dönüşüm haritası başlıyor. Bir insanlık seyri başlıyor. Ve insan akabinde dünyaya geldiğinde işte 3,5-4 kiloluk, bakıyorsunuz işte belli bir 58-50-60 santim boylarında, belki 40-50 boylarında, duruma göre değişiyor. Bir canlı organizma olarak, kız ve erkek olarak dünyaya geliyor ve aslında yoktan var oluyor. Neticede anne rahminde o yoktu. Sonrasında Cenab-ı Hakk'ın onun var etmesiyle var oldu ve belli bir süre sonrasında eli olan, ayağı olan bir varlık haline geldi. Tabii bu yetmiyor. Yine daha da devamı var bunun. Bir işitme, bir görme, bir koku alma, bir tat alma. Aslında bunun fiziki olarak belki izahı, mesela bana tat nedir diye sorduğunuzda bunu ne kadar izah edebilirsiniz? Ya da hissiyatı, kalbi olan, duyguları olan, yani insana o ruh bunları kazandırıyor. Hı hı. Duyma dediğimiz hadise, yani bir cesette de kulak var ama işitmiyor. Bir cesette de göz var ama görmüyor. Yani bu olay sadece sinir meselesi değil. Yani bir görüntünün göz sinirlerine değdikten sonra işte arka kornea tabakasında birleşip orada bir ekran görüntüsü ortaya getirme ve size o ekranı açıp seyrettirme hadisesi sadece zahir bir hadise. Ama bir canlı olan insan için söylediğimiz varlıkta bu mümkün. Yalnız ölmüş bir insanın da o gözü varken bu gerçekleşmiyor. O burnu varken bu gerçekleşmiyor. Ya bunu ne kalbe bağlayabiliyorsunuz, ne beyne bağlayabiliyorsunuz, ne de başka bir organ üzerine yükleyebiliyorsunuz. Tamamen o insanın kendi içindekinden kaynaklanıyor. Kendi içindeki benden kaynaklanıyor. Hani diyor ya Yunus, bir ben var, benden içer o.
Eyvallah.
İşte bunu yakalama adına yaratılışı çok iyi anlama ve burayı çok iyi anlamlandırmak gerekiyor. Aslında tam bir ibret sahnesi insanın yaratılışındaki.
Tam onu söyleyecektim, evet, hocam. Yani bir kişi aslında sadece şuradaki oluşumları,
tabii,
güzel bir şekilde izlese, güzel bir şekilde
anlamaya çalışsa,
inanmamak için, bazı bahaneler üretmemek için, üretmesi için hiçbir bahanesi
gerekçesi
ortaya,
yok.
Gerekçesi kalmıyor ortada. Yani
ben işte, mesela hocam şeyi şaşırıyorum, sizi destekleyecektir bu. Mesela doktorlarımız o kadar büyük bir mucizenin içerisindeler ki, ya bir cerrah düşünün, vücudu açıyor, içerisinde yani bir ayrı bir dünya görüyor ve o dünyanın farkındalığını yaşıyor ve birebir de seyrediyor.
Makro alemin mikrosunu görmüş oluyor.
Görmüş oluyor.
Yakından.
Yani bir insan düşünelim, şimdi ayet-i kerime insan yaratılışına bakmaz mı? Hı hı. Hatta en çok değer verdiği varlıklardan estağfirullah. Efelen yanzuruna ilel ibili keyfe hulikat. Yani bir devenin yaratılışına bakmaz mı? Bir gökyüzüne bakmaz mı? Bir yeryüzüne bakmaz mı? Gökyüzü nasıl döşenmiş? Hı hı. Yeryüzü nasıl serilmiş? Yani bir makro o kozmos, tamam. Bakıyoruz her şey var. İşte dünya var. Dünyanın dışında yıldızlar var, gezegenler var. Ama insanın bir de aslında mikro alem dediği o kendi, yani daha da prototipi, yani aslında o kainatın bir küçük görüntüsü olan insanın kendisine bakması. Nasıl bir dizayn oluşmuş? Bunu bir rastgelelikle ya da herhangi bir başka türlü teoriyle izah etmenin imkanı yok. Akıl tutulmasıdır ancak bu. Neticede bir sanatkarın muhteşem bir sanatının insan rahminde geçirmiş olduğu evreleri görüyoruz. Ya bu muhteşem bir şey. Düşünün, hiçbir şey yok. İçeride iki tane pıhtı. İkisi de belki insanın iğreneceği iki madde. Bu iki maddenin birleşmesinden Cenab-ı Hak mükemmel bir varlık ortaya çıkarıyor. Ona da en şerefli, eşrefi mahlukat diyor. Üzerine de halifelik yüklüyor. Ve yeryüzündeki tasarruf hakkını kendi adına o insana veriyor. Ve o insandan da kendisine kul olmasını, kendisini tanımasını ve öğrenmesini bekliyor. İşte delil mi arıyoruz hocam? En büyük delil biziz, kendimiziz.
Evet.
Aynanın karşısına geçeceğiz hocam. Aklımızı, kalbimizi, vicdanımızı hakikate bağlayacağız. Oturacağız, tefekkür edeceğiz. Bu güzellik nasıl yaratıldı? Yani bu varlık nasıl bu hale geldi? Şimdi kaşımız var, kirpiğimiz var, ikisinin arası boş. Saçımız var, sakalımız var, ikisinin arasında kulak var, boş. Kıl yumağı değil, kıl topağı değil. Yani bakıyoruz, avucumuz var, avucumuzun üstünde kıllar var, içinde yok. Ve bir hissiyat var, her birinin ayrı bir vazifesi var. Kulak duymaya yarıyor, dil tat almaya yarıyor, ağız tadı almaya yarıyor, damak tada yarıyor, göz görmeye yarıyor. Her birine Cenab-ı Hak ayrı bir vazife vermiş ve bu ayrı vazifeyi de kendisine kul olması için görevlendirmiş. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de kendisiyle ilgili tefekkür anlatırken وَلَهُمْ كُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, yani onun kalbi var ama kalp artık işlemiyor. Hmm. Yani اَعْيُنْ, gözleri var ama لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, duymuyor. Kulakları var ama لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, onlar işitmiyor. بَلْهُمْ اَدَلْ diyor ondan sonra Cenab-ı Hak o insana. Ve o insanı, mucize bitmiyor. İnsanın kendi üzerindeki yaratılış mucizesi bitmiyor. Yani anne rahminden çıktı, doğdu, belli bir kiloda ve belli bir boyda dünyaya geldi. O çocuk
ve büyümeye devam ediyor.
Büyümeye devam ediyor ve yemek yemeyi biliyor. Yani çene kaslarının, ağız kaslarının bir şey emmeyi, bir şey içmeyi bildiğini kim öğretiyor? Yani ve buyurduğunuz gibi artık boy uzamaya başlıyor. O 30 santimli 40 santim varlık 1.80 oluyor. Hani kemik uzamıyordu, hani kemik sert bir malzemeydi, hani kemik büyümüyordu. Belli bir yaştan sonra da duruyor hocam.
Küçülüyor.
Küçülüyor biraz da hatta. Yani şimdi normalde bir kemiği dışarıya koysak, bir saksıya diksek herhalde büyümez. Ama Allah beden saksısı içerisinde o kemiği büyütüyor.
Beden saksısı.
Evet, çok beden saksısı içerisinde o kemiği büyütüyor. Ve insanın kalbi hissiyatı da o derecede büyüyor. Ondan dolayı sanki anne rahmi bu noktada insanın dünyada Cenab-ı Hakk'a sanki en yakın olduğu yer.
Eyvallah.
Acizane benim iki yakınlık şeyim var bu noktada. Bir anne rahmi bu noktada sanki en yakın olduğu yer. İkincisi kabri şerif. İkisi de mezar gibi. İkisi de kucak. İkisi de kapalı mekan. İkisi de Rabbi ile baş başa.
Başlangıç ve son.
Başlangıç ve son. Ayet-i kerime وَمَنْ نُعَمِّرْهُنُ نَكُسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ buyuruyor. Yani bir ömür veriyoruz, onu yaratılışından da tersine çeviriyoruz buyuruyor. Bu gözümüzün önünde oluyor. İman etmemek, burada yaratılışı inkar etmek, Allah'ın varlığını ve bu sanatkarı inkar etmek herhalde hamakatin, ahmaklığın en ötesi olsa gerek diye düşünüyorum.
Nasipsizlik.
Nasipsizlik, o da başka bir hal. Evet. Çünkü insanı Allah yine ayet-i kerimede min da'fin diyor. Da'f, zayıflıkla yarattık diyor. Yani şimdi çocuk dünyaya geliyor. Yani ağzından içine siyanür de dökseniz, zehir de dökseniz yutuyor. Zemzem de dökseniz yutuyor. Ağzının içerisine ne koyarsanız onu yiyor. Tam bir teslimiyet hali, tam bir çaresizlik hali, basitlik hali, zayıflık hali. Yürümekte zorlanıyor. Yani bir çocuğun gücü ne olabilir? Ne kadar iş yapabilir? İki tokatlık canı kalıyor. İşte o zayıflığın ardından bir kuvvet hali geliyor. Ayet-i kerimedeki min ba'di darfin kuvveten. Allah ona bir ayrı bir kuvvet, ayrı bir güç, ayrı bir takat yüklüyor. Ve bu kuvvetin ardından da tekrar bir ihtiyarlık devresi tayin ediyor. Yani insanın baktığımızda yapı itibariyle önce bir sanki ilkbaharı var. İlkbaharı var. Biz de ilkbahar ayındayız. İşte ağaçlar çiçekler açıyor. Ayet-i kerime ifadesiyle önce bir ölmüş bir toprak vardı. Ağacın yaprağı yoktu. Kupkuruydu. Sonra fe ahya bihil ardı ba'de mevtiha diyor ayette Kur'an'da. Yani bir ölmüş topraktan Cenab-ı Hak yeni bir hayat ortaya çıkarıyor. O ağaç tekrar yeşeriyor. O ağaçtan tekrar meyveler meydana geliyor. İnsan misali de böyle. İnsan da aynı bu ağaç misali. Mevsimlere tabi. İlkbaharı var.
Evet.
Sonrasında yazı var. Ardından sonbaharı ve kışı var. İlkbaharı yeni doğdu. Gelişiyor. Belki ergenlik ve gençliğine doğru giden tarafta. Gençlik dönemi tam sonbahar, olgunluk zamanı. Tam böyle hasat mevsimi. Yazı var tabii, yazdan bahsedelim önce. O olgunluk hasat dönemi, artık ekinler biçinler o dönemin, insanı da ekmek biçmek o döneme ait sanki. Sonra sonbahar geliyor, artık insan yavaş yavaş takatten kesiliyor, gücü kuvveti azalmaya başlıyor. Sonra kış dönemi var, Azrail ne zaman gelir de emaneti teslim ederiz dönemine dönüyoruz hocam. İnsan bu hali anlayacak olsa, bu hali yakalayacak olsa, yani ömrünün bu dört mevsiminin nerede olduğunu anlayacak olsa, ama mevsimlerin de mutlaka değişeceğini ve bir sonraki mevsime de kendisinin eğer ömrü varsa ulaşacağını ve o takatin neticesinde de artık basit bir varlık halinde, nasıl ki anne rahminden çıktığında çaresizdi, vefatına yakında çaresiz olacağını, dünyanın da baki olmadığını, yani neticede burada beka Cenab-ı Hakk'a aittir, insanın da o dünya içerisinde faniliğe devamlı isyan halinde olduğunu anlayıp farkındalığıyla yaşayacak olsa, herhalde dünyada taammüden, tabii kasten bahsediyorum, günah işlemesi, hele hak yemesi, insanların üzerinden işler çevirip o işler üzerinden o kendini haklı bilmesini düşünemez diye düşünüyorum. Çünkü insan bedeni dünyada yaşadığı o safalarda, yani hem yaz hem kış safalarında, yani kendi zatının fani olduğunun farkına varacak. Bize hocam bunu unutturuyorlar maalesef. Yani biz sanki bütün halin, bütün yaşayışın, hayatın kendimizden ve bu dünyadan ibaret olduğunu zannediyoruz. Hiçbirimiz çocukluğumuzda, belki gençliğimize ve ihtiyarlığımıza ihtimal vermiyoruz. Sanki her günümüz çocukmuş gibi, her günümüz gençmiş gibi, yarın bize hak, hakikat, ölüm gelmeyecekmiş gibi bir hale bürünüyoruz. Neticede Kur'an-ı Kerim'de yine وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى. Yani biz oraya sizi geri döndüreceğiz, ama bu geri döndürüşün de bir dirilişi var, ba'z dediğimiz. Neticede biz dünyaya geldik, yoktuk. Sonrasında anne rahminde şekillendik. bir çocuk olarak anne rahminden çıktık. Ardından dünya hayatında belli bir yaşa geldik. Belli bir çağa ve boya ulaştık. Akabinde de artık son dem. Yine toprağa gireceğiz. Ondan sonra da o topraktan diriltilip bu yaşadıklarımızın hesabı sorulacak. İşte kulun anne rahmindeki hal gibi temize dönmesi gerekiyor. Hmm. Eşrefi mahlukat ve günahsızlık insan için esastır. Cennetten geldik. Oraya aitiz. Oraya ait olmanın karşılığında da o aidiyeti koruyacak işler yapmak gerekiyor. Yani seviyemiz o seviye aslında. Ama o seviyenin de korunması için kulun devamlı nefsani arzulardan uzak durup böyle ruhani istidatlerini, yani manevi alemini tezyin etmesi için gayretkeş olması gerekiyor. Onun dışında yaptığı şey hamakat oluyor, ahmaklık oluyor. Kul bunu kaybediyor. Sonrasında yeryüzünde dolanan canlı cenaze haline geliyor. Hissiyatı kaybediyor.
Evet.
Çünkü kulak hakikati duymuyor. Göz hakikati görmüyor. Ağız hakikati konuşmuyor. Beden de hakikate çalışmıyor. Kalp hak için atmıyor. O zaman o insanın ayet-i kerimedeki haliyle estağfirullah innellezine keferu sevaun aleyhim enzertuhum em lem tuzirhum la yu'minun. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ila ahir la'yin. Diyor ki insanların oradaki kafir olmuş artık. İnsanlara uyarsan da uyarmasan da herhangi bir inzarda bulunsan da bulunmasan da bir şey değişmiyor. Çünkü onların kalpleri mühürlenmiş, kulakları, gözleri ağırlıklarla bezenmiş. Her ne söylerseniz söyleyin anlamıyor ve algılamıyor.
Evet.
O hale geliyor. Bunu korumak üzere de kulun yaratılışını önce şöyle bir tefekkür etmesi gerekiyor. Ya biz dilimizin döndüğü kadar anlattık ama dinleyenlerimiz açıp bunu tefsirlerden daha hangi periyotları var, nasıl var? Bir de malum elimizin
çok
altında
çok güzel belgeseller var bu hususta hocam.
Tabii. Yani, çok güzel bilgi böyle
olarak evet, hazırlanmış.
Evet, çok güzel yayınlar var. Oralardan okuyup görebilirler. Yani bir rastgeleliğin olmadığını ve Cenab-ı Hakk'ın sanat harikasının aslında en muhteşem olanın, en harika olanın insan üzerinde gerçekleştiğini görmek gerekiyor. Bunu anlamak gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Programımızın başında aslında bahsetmiştik. Yani insan topraktan, çamurdan yaratılır ve daha sonra belli bir aşamadan sonra ruhun üfürülmesi meselesini konuşacağız demiştik. Tam da oraya geldik. Ama bu haftalık müsaade isteyelim dinleyicilerimizden.
Bitirdik mi süremizi?
Bitirdik bu haftalık hocam. Önümüzdeki hafta inşallah bu konuştuklarımızın üzerine ruhun üfürülmesi, yani nefhedilmesi ve artık insanın biraz daha böyle işte anne karnından itibaren her şeyi hissetmeye başlaması. Hatta derler ya hocam, yani o süreçten sonra anne babanın konuştuklarının dahi çok dikkatli olması. Çünkü fıtrata işleyecektir, karaktere işleyecektir. Anne babanın yediği içtiğinden ziyade konuştuğu dahi, birbirlerine karşı olan ilişkileri dahi bu devreden sonra çok etkili olacaktır
diye. Bu genetik bağ hocam.
Evet.
O da ayrı bir şey aslında. Buraya bir ilave edeyim müsaadenizle, parantez arası bir cümle söyleyeyim. Bir kardeşimizin korkuları vardı. Yani bu korkuların ana sebebini bir türlü bulamadılar. Yani niçin o korkuları durduk yerde irkiliyordu. Sonrasında böyle bir tabii bunu pedagoglar eşliğinde, uzmanlar eşliğinde böyle bir geçmişi vesairesi falan incelerek dedesinin korkusunun kendisinde zahir olduğu ortaya çıktı.
Allah Allah.
Yani dedesinin bir köyde bir yerden bir yere giderken bir köpek mi saldırmış, bir şey olmuş. O korku çocuğun üzerinde korku, torunun korkusu üzerinden ortaya çıkıyor. Hani Anadolu'da bir söz vardır ya, dedenin yediği koruk torunun dişini kamaştırır. Bu hakikatmiş yani. Bu genetikte böyle şeyler var ve biz kendi üst genlerimizin de özelliklerini taşıyoruz bu noktada.
Evet.
Bazen bazı hastalıklarda gen tahlilleri yapılıyor. Bu genin neticesinde diğerlerine sirayet edebilecek olanları var mıdır yok mudur diye. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bize aslında işareten hepsi var.
Evet.
Ama biz maalesef okumayı bilmiyoruz. Anlamayı bilmiyoruz. Allah okuyup anlayanlardan inşallah eylesin.
Allah razı olsun hocam.
Diyelim.
Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Önümüzdeki hafta inşallah ruhun üfürülmesinden, ruhun nefhedilmesinden konuşmaya başlayacağız.
İnşallah.
Allah razı olsun.
Cümlemize inşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Önümüzdeki hafta yine bu konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun. Dualarda da bizi unutmayın inşallah. Hoşça kalın.